Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1554. 24. ayrım. Sonunda onu o an uyarmadığıma pişman oldum. Norfolk dükü Londra'daki çömez oğlanlarla kraliçenin muhafızlarını alıp White'ın ordusunu barışçıl yöntemlerle yenmek üzere kente doğru yola çıktı. Bir gün içinde kentten Londra'ya yürüyen adamlarla burun buruna gelmeleri gerekiyordu. Ancak kraliyet ordusu White'ın adamlarıyla karşılaşıp onların dürüst yüzünü, kararlı tavırlarını görünce kraliçeyi korumaya yemin etmiş toy oğlanlar keplerini havaya fırlatıp "Hepimiz İngiliziz" diye haykırıverdi. Tek kurşun bile atılmadı. Birbirlerini kardeşlerini kucaklar gibi kucaklayıp komutanlarına karşı gelerek kraliçenin aleyhinde birleşiverdiler. Canını zor kurtaran dük Londra'ya geri kaçarken White'ın toplama ordusuna eğitimli bir ordu daha katmış oldu ve White eskisinden daha da gözü dönmüş bu yeni orduyla anında Londra'nın kapılarına dayanıverdi. Midway'deki deniz gücü ki her zaman rüzgarın ne yönden eseceğini onlar belirlerdi, Protestan bir İngiliz kraliçesinde kararlı, İspanya'ya duydukları nefretle tek bir vücut olup kraliçeyi bu savaşta yalnız bırakarak White'ın tarafına geçti. Gemilerden aldıkları hafif silahları, stoklarını ve savaş yeteneklerini de yanlarında getirdi. Biz Framlingham'dayken Yarmouth'taki gemilerden bize katılan denizcilerin bir anda her şeyi nasıl değiştirdiklerini hatırladım. Denizciler karada savaşmak üzere bize katıldıkları an biliyorduk ki bu halkın savaşıydı ve halk birleştiğinde asla yenilmezdi. Şimdi halk bir kez daha birleşmişti. Ancak bu kez bizim aleyhimize. Kraliçe Midway'den gelen haberi duyduğunda artık savaşı kaybettiğini anlamış olmalı diye düşündüm. Sayıları iyice azalan danışmanlarıyla korkunun o ekşi kokusunun sindiği odada bir toplantı düzenledi. "Yarısı taşradaki evlerine kaçtı," dedi Jane Dormer'a önündeki boş sandalyelere bakarak. "Şimdi Elizabeth'e mektuplar gönderiyor olmalılar, terazilerini dengeleyebilmek, kazanan tarafını yanına geçebilmek için." Meclisi onu bezdirmişti. Sarayda kalanlar iki farklı görüşteydi. Bir kısmı izdivacı iptal edip bir İngiliz erkeğiyle evleneceğine söz vermesi gerektiğini, diğer bir kısmı da İspanyollardan yardım isteyip isyanı ibret verecek bir acımasızlıkla bastırması gerektiğini savunuyordu. "Böylece görmüş olduk ki kendi başıma ülkeyi yönetemiyorum," diye haykırdı kraliçe. Thomas White'ın ordusu yolu üzerindeki her köyden topladığı yandaşlarla gittikçe büyüyerek müthiş bir coşkuyla Thames Nehri'nin güney yamacına vardığında Londra Köprüsü'nün yukarı çekildiğini ve kulenin güney ucundaki eğitimli silahçıların onları beklediğini gördü. "Silahlarını ateşlemeyecekler," diye emretti kraliçe. "Majesteleri, Tanrı aşkına." Kraliçe "hayır" der gibi başını salladı. "Benden Southwark'a ateş açmamı mı istiyorsunuz? Beni kraliçe olarak karşılayan o kibar köye, Londra halkına kurşun attırmayacağım. İsyancılar artık menzilimizde. Ateş açıp bir topla hepsini yerle bir edebiliriz. Bir ordu toplayıp onları geriletene dek orada kalmak zorundalar o zaman. Majesteleri, ordunuz yok artık. Sizin için savaşacak kimseniz yok." Yüzü bembeyazdı ama bir an bile gerilemedi. "Henüz bir ordum yok," diye belirtti. "Ama Londra'nın iyi insanlarıyla bir ordu çıkartabilirim." Danışmanlarının uyarılarına ve gerilemeyip şehrin güney yamacında her gün daha da güçlenerek bekleyen isyancılara rağmen kraliçe kraliyet elbisesini giyip belediye başkanı ve halkıyla görüşmeye Guildhall'a gitti. Jane Dormer, kraliçenin diğer nedimeleri ve ben felakete ilerlediğimizi bile bile mümkün olduğunca şık giyinip kendine güvenli görünmeye çalışarak kraliçenin mahiyetine katıldık. "Sen neden geliyorsun anlamadım," dedi yaşlı danışmanlardan biri beni işaret ederek. "Kraliçenin alayında yeterince soytarı mevcut zaten." "Ama ben kutsal soytarıyım, masum soytarı," dedim küstah küstah. "Ve etrafta çok az masum insan var. Siz onlardan biri değilsiniz sanırım." "Burada olacak kadar soytarıyım," dedi nahoş bir sesle. Kraliçenin tüm danışmanları ve en çok da nedimelerinin arasında Londra'dan sağ salim kurtulacağımıza inanan bir tek Jane'le ben vardım. Ama Jane de, ben de kraliçeyi Frallingham'da görmüştük ve bu kraliçenin her koşulda desteklenmesi gereken bir kraliçe olduğunu biliyorduk. Siyah gözlerindeki keskinliğe, arabasına bindiğinde nasıl gururlandığına şahit olmuştuk. Tacını o minik başına takıp aynada kendine nasıl gülümsediğini görmüştük. Gördüğümüz, yenemeyeceği kadar büyük bir ordunun karşısında korkudan dona kalan bir kraliçe değil, halka oyunu oynarcasına hayatını ortaya koyan bir kraliçeydi. O ve tanrısı felaketlere karşı koyarken başka bir insana dönüşüyordu. Londra'nın kapılarının hemen ardında düşman orduları beklerken insan bu kraliçeden başka bir kraliçe isteyemezdi. Ama bütün bunlara rağmen korkuyordum. Kadınların, erkeklerin nasıl vahşice öldürüldüğünü görmüş, yakılan kafirlerden çıkan dumanın kokusunu duymuştum. Ben sadece aramızdaki birkaç nedime gibi ölümün ne demek olduğunu biliyordum. "Benimle geliyor musun Hena?" diye sordu kraliçe en tatlı sesiyle Guit Hall'un basamaklarını çıkmaya hazırlanırken. "Ah, elbette majesteleri," dedim üşüyen dudaklarımın arasından. Guit Hall'da onun için bir taht hazırlamışlardı ve Londra'nın yarısı sırf meraktan kraliçenin hayatı adına tartışırken ne diyeceğini duymaya gelmişti. O ağır altın tacın altında, ağır kraliyet cübbesi içinde minik bedeniyle ayakta dururken bir an aklımdan onları yanında olmaları için ikna edemeyeceğini geçirdim. Çok kırılgan, çok kadınsı ve gerçekten kocasının sözünden çıkmayacak bir eş gibi görünüyordu. İnsanın güvenemeyeceği türden bir kadın gibi. Konuşmak için ağzını açtı ama hiç ses gelmedi. "Yüce Tanrım, ne olur konuşmasına izin ver." Korkudan sesi kısıldı diye düşündüm. Vay, şimdi şu an salona girip kendini savunamayan bu kraliçe yerine tahta Lady Elizabeth'in geçmesini talep etse yeriydi. Ama bir saniye sonra kraliçenin sesi gürleyiverdi. Her kelimeyi bastıra bastıra haykırıyor gibi yüksek ama Noel günü kilisede şarkı söyler gibi berrak ve tatlı bir sesle konuştu. Onlara her şeyi anlattı. Konuşma bu kadar açıktı. Vasiyetinin hikayesini, bir kralın kızı olduğunu, babasının gücünü ve insanların sadakatini istediğini anlattı. Onlara çocuksuz bir kadın olduğunu hatırlattı ve ülkesinin insanlarını bir annenin çocuklarını sevdiği gibi sevdiğini, onları hanımları gibi sevdiğini söyledi. Hatta öyle çok seviyordu ki onların kendisine olan sevgisinden bir gün bile şüphe etmemişti. İnsanları baştan çıkarttı. Ev hapsindeyken o hasta, üzgün, acınacak kadar yalnız görünen ve sadece bir kez güçlü bir komutan olarak gördüğümüz Mary'miz onların karşısında dimdik durdu ve alevini onlara bulaştırıp her birini savunmasının bir parçası yapana dek coşkuyla parladı. Onların iyiliği için sadece onlara bir veliaht bırakmak amacıyla evlenmek istediğine yemin etti. Ayrıca eğer insanları seçiminin doğru olmadığını düşünüyorsa onlar için bakire yaşayıp bakire ölebilirdi. Onların kraliçesiydi ve bir erkeğinin olup olmaması onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Önemli olan tek şey tahtıydı ki taht onundu, onun mirasıydı ve oğluna geçmeliydi. Hiçbir şey bundan daha önemli değildi. Evliliğinde de diğer her alanda olduğu gibi onu yine halkı yönlendirecekti. Evlensin ya da evlenmesin, onları kendi kararlarıyla kraliçeleri olarak o yönetecekti. O halkınındı, halkı da onun. Hiçbir şey bunu değiştiremezdi. Salona baktığımda insanların gülümsediğini, sonra başlarını sallayarak onu onayladığını gördüm. Bu insanlar kraliçelerini sevmek, dünyanın her şeyiyle kavranabileceğini, bir kadının arzularından fedakarlık edebileceğini, bir ülkenin güvende olabileceğini, değişimlerin durdurulabileceğini hissetmek istiyordu. Onlara eğer ona karşı dürüst olurlarsa kendisinin de onlara karşı dürüst olacağına yemin ettim Mary. Sonra sanki bütün bunlar bir oyunmuş gibi insanlarına dönüp gülümsedi. O gülümsemeyi, o ses tonunu tanıyordum. Bu, Framlingham'da bütün olup bitene karşın neden bir ordu çıkartamayacağını soran sesin aynısıydı. Neden tahtı için savaşamayacağını soran ses. Ve şimdi bir kez daha ihtimaller çok zayıftı. Southwark'ta toplanmış yandaşları bol bir ordu, ona karşı harekete geçmiş yandaşları bol bir prenses, ona karşı yardım göndermeye hazır Avrupa'nın en büyük gücü ve kendi yandaşlarının hiçbiri ortalıkta görünmüyordu. Mary, o ağır tacının altında başını geriye attı. Pırlantalardan yansıyan ışık huzmeleri odaya saçıldı. Sanki her biri ona tapıyormuş gibi Londra halkına dönüp gülümsedi. Ve evet, o an hepsi ona tapıyordu. İşte şimdi, sadık birer vatandaş olarak cesaretinizi toplayıp, gerçek birer erkek gibi bu isyancılarla korkmadan yüzleşin. Çünkü arkanızda ben varım. Ben hiçbirinden korkmuyorum. Şahaneydi. İnsanlar keplerini havaya fırlatıp sanki bakire Meryem'e tezahürat eder gibi tezahürat etti. Sonra dışarı fırlayıp haberi Guitol'a gelmeyi başaramayan diğerlerine yaydı. Ta ki şehir onlara anne olmaya, onların hanımı olmaya yemin eden, onları çok sevdiği için onların isteğine göre evlenecek ya da evlenmeyecek ve karşılığında onların sevgisini bekleyecek kraliçenin söylentileriyle inleyene dek. Londra, Mary'e taptı. Erkekler, isyancılara karşı yürümeye gönüllü oldu. Kadınlar, en güzel çarşaflarını yırtıp bandajlar yaptı. Gönüllü askerlere yolluk olarak kekler pişirdi. Erkeklerin yüzlercesi, binlercesi bir araya geldi ve bir savaş daha kazanıldı. Birkaç gün sonra, White'ın ordusu köşeye kıstırılıp yenildiğinde değil, o akşam üzeri Mary, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durup, başı yukarıda cesaretle parlayarak onlara bakire bir kraliçe olarak onların sevgisini istediğini, çünkü onlara sevgisini verdiğini söylediği an kazanılmıştı. Bir kez daha kraliçe, tahtı elde tutmanın tahta oturmaktan daha zor olduğunu öğrenmiş oldu. İsyanı takip eden birkaç gün vicdanıyla boğuşup ona karşı ayaklanan ve acı bir biçimde yenilen isyancıları ne yapmalı sorusuna yanıt aradı. Belli ki Tanrı bu tahtta Mary'i koruyacaktı ama Tanrı'yla dalga geçilmemeliydi. Mary'nin kendisini koruması gerekiyordu. Konuştuğu bütün danışmanlar baş belalarının her biri tutuklanıp vatan haini olarak yargılanmadan ve idam edilmeden kargaşanın sona ermeyeceğini söylüyordu. Artık yumuşak kalpli, merhametli kraliçe falan olamazdı. Geçmişte Lady Jane ve Dudley kardeşlerin kulede güvenle hapis tutulmasını onaylayanlar bile, şimdi kraliçeyi buna bir son vermeye, hepsini idam sehpasına göndermeye yüreklendiriyordu. Bu isyanı Jane'in çıkartmamış olması hiç önemli değildi. Tıpkı onu tahta geçiren ayaklanmayı yönetmemesinin hiçbir önemi olmadığı gibi. Taçlandırmak istedikleri onun kafasıydı. Dolayısıyla bedeninden ayrılması gereken yine onun kafası olmalıydı. Aynısını o size yapacaktı majesteleri diye mırıldanıyordu herkes. Daha 16 yaşında diye cevaplıyordu kraliçe, parmaklarını ağrıyan şakaklarına bastırarak. Babası bu amaçla isyana katıldı. Diğerleri Prenses Elizabeth için ayaklandı. Her iki genç kadın da sizin kara gölgeniz, her iki genç kadın da düşmanınız olarak doğdu. Onların varlığı yaşamınızın sürekli tehdit altında olması demek. Her ikisi de ortadan kaldırılmalı. Kraliçe duyduğu katı kalpli öğütlerle dua sunağına yürüdü. Jane'in tek suçu o soydan gelmesi diye fısıldadı. Sunağın üzerindeki çarmıha gerilmiş İsa heykelciğine bakarak. Sanki mucizevi bir cevap bekliyormuş gibi bekledi. Ve benim kadar hepinizin bildiği gibi Elizabeth gerçekten suçlu dedi çok alçak sesle. Ama kuzenimle kardeşimi nasıl idam sehpasına gönderirim? Jane Dormer bana bir bakış fırlattı. İkimiz birlikte diğer nedimelerin kraliçeyi hem görmesini hem duymasını engelleyecek şekilde taburelerimizin yerini değiştirdik. Diz çökmüş kraliçeyi kimse duymamalıydı. Şu anda tek güvendiği danışmanına danışıyordu. Yapmak zorunda olduğu seçimleri ayaklarından çivilenmiş çıplak tanrısının huzuruna sunmuştu. Meclis, Elizabeth'in ayaklanmada parmağı olduğuna dair kanıt aradı ve onu 10 kez asmaya yetecek kadar delil buldu. Elizabeth hem Thomas White hem de Sir William Pickering'le görüşmüştü. Üstelik isyan başlatılırken. Ben kendi adıma biliyordum ki ilettiğim notu deneyimli bir komplocu gibi ustalıkla almıştı. Ben de Kraliçe de hiç şüphesiz biliyordu. İsyan başarılı olsaydı ki Edward Courtenay ahmaklık etmese başarısız olması için bir sebep yoktu. Şimdi meclisin başında oturup üvey ablasıyla kuzeninin ölüm fermanını imzalayıp imzalamaması gerektiğine kafa yoran Kraliçe Elizabeth olacaktı. Hiç şüphem yoktu ki Kraliçe Elizabeth de dizlerinin üzerinde saatler geçirirdi. Ama sonunda fermanı imzalardı. Muhafızlardan biri kapıya vurdu. Sessizlik içindeki odaya şöyle bir göz gezdirdi. ''Ne oldu?'' dedi Jane Dormer alçak sesle. ''Soytarıya mesaj var, yan girişte,'' dedi genç adam. Başımla onu onaylayıp odadan dışarı süzüldüm. Büyük kabul odasından geçmek üzere kraliçenin özel odalarının kapısını açıp dışarı çıktığımda odadaki ufak grup merakla hareketlendi. Hepsi taşradan gelen istirhamcılardı. Wales'den, Devon'dan, kentten, kraliçeye karşı ayaklanan bölgelerden. Şimdi kraliçeden merhamet dileyeceklerdi, devirmeye uğraştıkları kraliçeden. Kapı geçmem için açıldığında yüzlerinde beliren o umut dolu ifadeyi görünce kraliçenin neden saatlerce dizlerinin üzerine çöküp Tanrı'nın bu konudaki kararını keşfetmeye çalışmasına şaşırmadım. Tahtını elinden kapmaya kalkışanları bir kez affetmişti. Şimdi yine aynı merhameti gösterir miydi? Ya bir sonrakinde, bir sonrakinde? Bu vatan hainlerine hiçbir saray nezaketi borçlu değildim. Kaşlarımı çatıp dirseklerimle kendime yol açtım. Hepsinden kesinlikle ve tek kelimeyle nefret ediyordum. Kraliçeyi bir değil iki kez devirmeye kalkmış, sonra saraya gelip kepleri ellerinde, başları öne eğik eve dönebilmek için, ona karşı bir komplo daha planlayabilmek için izin istiyorlardı. Onları ite ite geçip kıvrılan taş basamaklardan aşağı girişe indim. İçimden gelenin Daniel olmasını istediğimi fark ettim. Bu yüzden karşımda bir uşak, ev giysileri içinde ne bir üniforması ne bir arması olan hiç tanımadığım bir oğlan gördüğümde hayal kırıklığına uğradım. ''Ne istiyorsun benden?'' diye sordum hemen kasılarak. ''Robert Dudley'e götürmen için sana bunları getirdim.'' dedi kendini tanıtmadan ve bir elime bir dua kitabı, diğerine de bir el yazması tutuşturdu. ''Kimden?'' Başını iki yana salladı. ''Lord Dudley bu kitapları istiyor.'' dedi. ''Bana bunları ona götürmekten mutluluk duyacağın söylendi.'' Cevabımı beklemeden duvarın kenarından yarı kambur koşarak karanlıkta gözden kayboldu. Saraya geri dönmeden evvel her iki kitabı da ters çevirip gizli bir mesaj var mı diye boş yapraklarına baktım. Hiçbir şey yoktu. İstersen bunları Lord Robert'a götürebilirdim. Tek bilmediğim, götürmek isteyip istemediğimdi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 247. Devamı 25. ayrımda.